Ayrım 10.
Çıldırma kertesine varmış bir hipokondriyak. Üstelik de müthiş kibirli, müthiş kendini beğenmiş. Hastalığın çıkış noktası da belki buradadır, Allah kahretsin. Şu Zamyota, evet, sevimli bir çocuk, ne var ki? Dün akşam oturup bütün bunları anlatması çok gereksizdi. Gevezeliğin böylesine de pes doğrusu. Anlatıp da kime anlattı sanki, seninle bana değil mi? Porfiri'yi de unutma. Ne olmuş Porfiri'ye? Aklıma gelmişken şunları anneyle kıza sözün geçerse eğer söyle, çok dikkatli davransınlar bugün Rodya. Razumihin isteksizce anlaşırlar dedi. Sonra Lujin'den ne istiyor bu oğlan Allah aşkına? Besbelli hali vakti yerinde bir adam. Sonra kızın da ondan pek nefret eder gibi bir hali yok. Bunlar beş parasızlar galiba, öyle değil mi? Ne diye ağzımı arayıp duruyorsun, Razumihin sinirlenmişti. Beş parasızlar mı değiller mi? Nereden bileyim ben? Kendi sor, belki bir şeyler öğrenebilirsin. Tüh! Bazen nasıl da aptal oluyorsun. Geceki sarhoşluğunu hala atamamışsın. Hadi hoşça kal. Konukseverliğinden ötürü Praskovya Pavlovna'ya tarafından teşekkür et. Odasına kapandı. Kapısının arkasından kendisine bonjour dedim. Karşılık vermedi. Oysa saat 7'de kalkmıştı. Mutfaktan semaverini getirdiklerini gördüm ama kendilerinin yüzünü görmek şerefine eremedim. Razumihin saat 9'da Bakaleye evinin pansiyonundaydı. Kadınların ikisi de ne zamandır sınırlı bir sabırsızlıkla bekliyorlardı kendisini. Saat 7'de, hatta belki de daha erken kalkmışlardı. Razumihin bir karış suratla içeri girdi. Beceriksizce bir selam verdi ve hemen bu davranışından dolayı kendini içerledi. Ev sahibini hiç hesaba katmamıştı. Pulheriya Aleksandrovna ona doğru atılıp ellerini yakalamış, neredeyse öpecekti. Razumihin ürkek ürkek Avdotya Ramonovna'ya baktı. Bu gururlu yüzle bile şu anda anayıcı bakışlar, elde olmayan iyi gizlenmemiş bir hor görme yerine öyle bir minnet ve dostluk anlatımı, öylesini hiç beklemediği bir saygı anlatımı vardı ki sevgiyle karşılansa belki Razumihin için daha kolay olurdu. Oysa şu anda içinde bulunduğu durum son derece utanç vericiydi. Bereket versin, konuşacak hazır bir konusu vardı. O da dört elle buna sarıldı. Oğlunun daha uyanmadığını ama her şeyin yolunda olduğunu öğrenen Pulheriya Aleksandrovna bunun daha iyi olduğunu, çünkü oraya gitmeden önce Razumihin'le konuşmak istediğini bildirdi. Bundan sonra kahvaltı ve Razumihin'in kahvaltıya daveti konusu görüşüldü. Hanımlar Razumihin'i beklerken kahvaltı etmemişlerdi. Avdotya Ramonovna zili çaldı. Zil sesine hırpani kılıklı biri geldi. Kendisine çay getirmesini söylediler ama servis öylesine kötü, her şey öylesine pisti ki kadınlar çok utandılar. Razumihin otel için o kalı bir küfür savuracaktı ki Lujin'i hatırlayıp sustu, utanmıştı. Sonunda Pulheriya Aleksandrovna kendisini ardı arkası kesilmez bir biçimde soru yağmuruna tutunca buna pek sevindi. Bu sorulara cevap verirken hiç durmadan sözleri yeni sorularla kesilerek tam 45 dakika boyunca Radyon Ramonovic'in son bir yıllık hayatı üzerine bilebildiği başlıca ve en gerekli olayları anlattı, sözlerini hastalığıyla ilgili ayrıntılı bilgilerle bitirdi. Ancak atlanması gereken her şeyi, bu arada polis karakolunda geçenleri bütün sonuçlarıyla birlikte de atlamıştı. Kadınlar anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinlemişlerdi ama o artık anlatacaklarını bitirdiğini ve dinleyicilerini tatmin ettiğini düşünürken onlar için bu hikayenin daha başlangıcına bile gelinmemiş olduğu ortaya çıktı. Pulheriya Aleksandrovna sözcükleri yutarcasına söylesenize dedi, söylesenize siz, ah özür dilerim, daha adınızı bile bilmiyorum. Dmitri Prokofiç. Evet, Dmitri Prokofiç. Çok çok bilmek isterdim. Yani genel olarak onun şeylere nasıl baktığını, yani bilmem ki nasıl anlatsam size. En iyisi şöyle diyeyim. Nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz, her zaman böyle sinirli midir? Sonra eğer söyleyebilmeniz mümkünse arzuları, hayalleri nelerdir? Şu anda onu özellikle etkileyen şey nedir? Tek kelimeyle isterdim ki... Ah anneciğim dedi Dunya. Bütün bu sorularınıza birdenbire nasıl cevap verebilir? Ah tanrım, onu böyle bulacağımı hiç ama hiç ummuyordum. Dmitri Prokofiç. Razumihin, bu son derece doğal bir durum dedi. Benim annem yok. Dayımsa her yıl ziyaretime gelir ve hemen her gelişinde de dış görünüşüm bakımından bile beni güçlükle tanır. Oysa akıllı bir adamdır. Siz 3 yıldır ayrıydınız. Bu süreçinde çok sular aktı köprülerin altından. Bilmem ki size ne söylesem. Ben Rodi'yi 1,5 yıldır tanıyorum. Tanıdığım kadarıyla somurtkan, kederli, başı havada, gururlu biri. Son zamanlarda ise belki de daha uzunca bir süreden beri kuruntulu ve hipokondriyak. Gönlü yücedir, iyi yüreklidir. Düşüncelerini dile getirmeyi sevmez, yüreğindekileri açığa vurmaktansa şiddete başvurmayı yeğler. Ama bazen hiç de hipokondriyak değildir. Sadece soğuk ve acımasız denebilecek derecede duygusuzdur. Doğrusunu isterseniz birbirine ters iki ayrı karakter sanki nöbetleşe yer değiştirir gibidir onda. Bazen ağzını bıçak açmaz, hiç zamanı yoktur. Herkes kendisine engel olmaktadır. Oysa hiçbir şey yapmamakta, sırt üstü yatmış uzanmaktadır. Alaycı değildir ama bu zekasının yetmezliğinden değil. Böyle saçmalıklara ayıracak zamanın olmayışındandır. Anlatılanları sonuna kadar dinlemez. Herkesin ilgisini ayakta tutan bir konu onu hiç mi hiç ilgilendirmeyebilir. Kendisine müthiş değer verir ve sanırım bu konuda pek de haksız değildir. Daha ne söylesem bilmem ki... Sanırım gelişinizin üzerinde iyileştirici bir etkisi olacaktır. Ah inşallah diye atıldı Pulheriya Aleksandrovna. Rodya'sı üzerine Razumihin'in anlattıkları bayağı üzmüştü onu. Razumihin ise sonunda cesaretini toplayıp Avdotya Ramonovna'ya bir bakabildi. Konuşması sırasında göz ucuyla ikide bir bakmış ama bu bakışlar hep kaçamak olmuştu. Bakmasıyla gözünü kaçırması da bir olmuştu. Avdotya Ramonovna bazen masaya oturup onu dikkatle dinlemiş, bazen kalkıp ellerini göğsünde kavuşturarak dudakları sımsıkı kenetli alışkanlığı üzere oda içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmıştı. Arada bir yürüyüşünü kesmeden dalgın dalgın sorular sormuştu. Onun da anlatılanları sonuna kadar dinlememe vardı. İnce kumaştan koyu renk bir elbise vardı üzerinde. Boynuna da beyaz şeffaf bir eşarp bağlamıştı. Razumihin ortadaki pek çok belirtiden kadınların her ikisinin de yoksul olduklarını hemen anlamıştı. Avdotya Ramonovna bir kraliçe gibi giyinmiş olsaydı belki de ondan hiç korkmayacaktı. Şimdi ise özellikle kızın böylesine yoksul giyimli olması için bir korku düşünmüş. Söyleyeceği her sözden, yapacağı en küçük bir hareketten korkar olmuştu. Zaten kendine güveni olmayan bir insan için doğrusu oldukça sıkıcı bir durumdu bu. Avdotya Ramonovna gülümseyerek kardeşimin huyları üzerine Üstelik de tam bir tarafsızlıkla pek çok ilginç şey anlattınız dedi. Bu güzel bir şey. Ona büyük bir hayranlık beslediğinizi sanıyordum ben. Sonra düşünceli bir tavırla ekledi. Hayatında bir kadının bulunması gerektiği görüşü de yanlış değil gibi geliyor bana. Ben böyle bir şey söylemiş değilim. Ancak siz bu noktada haklı olabilirsiniz. Ne var ki? Evet, onu kimseye sevdiği yok diye kestirip attı Razumihin. Ve hiçbir zaman da sevmeyecektir. Yani sevme yeteneği mi yok? Razumihin birden kendisinin hiç beklemediği bir şey söyledi. Biliyor musunuz Avdotya Ramonovna? Her konuda ağabeyiniz öyle benziyorsunuz ki. Sonra az önce kızın ağabeyi için söylediği sözleri hatırladı. Islakoz gibi kızardı. Dehşetli utanmıştı. Avdotya Ramonovna ise onun haline gülmekten kendini alamamıştı. Rodya konusunda belki de ikiniz yanılıyorsunuz dedi. Pulheria Aleksandrovna alınmış bir hali vardı. Ben şimdikinden yani Piotr Petrovic'in mektubunda yazdığı kızdan söz ediyor değilim Dunyacığım. Belki her ikimizin de tahmini yanlıştır. Ama onun nasıl fantastik, nasıl kaprisli bir çocuk olduğunu Dmitri Prokofiç imkanı yok tahmin edemezsiniz. 15 yaşında olduğu sıralarda bile onun karakterine asla güvenemezsin. Şimdi durup dururken hiçbir insanın yapmayı aklından bile geçirmediği bir takım şeyler yapabileceğinden eminim. Hem uzağa gitmeye ne gerek var? Bilmem biliyor musunuz? 1,5 yıl kadar önce şu pansiyoncu kadının... Neydi canım? Şu... Zanisa'nın kızıyla evlenmeye kalkışarak beni nasıl şaşırtmış, sarsmış, neredeyse olacak hale getirmişti. Bu olayın ayrıntılarını biliyor musunuz diye sordu Avdotya Ramonovna. Sanıyor musunuz ki diye Pulheria Aleksandrovna heyecanla sözlerine devam etti. Benim o sırada döktüğüm gözyaşları, ricalarım, hastalığım, hatta üzüntüden ölmem, yoksulluğumuz onu kararından caydırabilirdi. Hayır, kıla bile kıpırdamadan bütün engelleri aşıp geçecekti. Yoksa bizi hiç mi sevmiyor? Bana bu hikayeden kendisi hiçbir zaman söz etmedi. Razumihin sözcükleri dikkatle seçerek konuşuyordu. Ama ben Bayan Zanitsa'dan böyle bir şeyler duymuştum. Aslında o da pek öyle konuşurken takımından değil. Zaten duyduğum şeylerde bana oldukça tuhaf görünmüştüm. Nelerdi örneğin duyduklarınız soruyu hanımların ikisi birden sormuşlardı. Doğrusunu isterseniz öyle fazlaca önemli şeyler değil. Yalnız öğrendiğime göre bu evlenme işine kesin karar verilmiş. Ancak kızın ölümü üzerine gerçekleşmemiş. Öte yandan Zanitsa da bu evliliğe karşıymış. Ayrıca söylediklerine göre kız güzel değilmiş. Hatta çirkinmiş. Sonra hastalıklı ve tuhaf bir kızmış. Bununla birlikte sanırım bir takım erdemleri vardı. Hatta kesinlikle olması gerekiyor, yoksa bu evlenme işini açıklayabilmek mümkün olmaz. Üstelik kızın çeyizi de yokmuş. Gerçi Rodya çeyize falan önem verenlerden değildir ama böyle konularda bir yargıya varabilmek doğrusu pek kolay değildir. Avdotya Ramonovna kısaca, ben bu kızın erdemli bir kız olduğuna inanıyorum dedi. Tanrı beni bağışlasın ama ben o zaman kızın ölümüne sevinmiştim dedi Pulheria Aleksandrovna. Gerçi evlenselerde hangisi hangisinin başını yerdi orasını bilemiyorum. Sonra Rodya ile Lujin arasında dün olanlar üzerine yeniden Razumihin'e sorular sormaya başladı. Dura dura dikkatle konuşuyor, sürekli Dunya'ya bakıyordu. Bu konunun kızın hoşuna gitmediği anlaşılıyordu. Rodya ile Lujin arasında geçenlerin Pulheria Aleksandrovna'yı çok üzdüğü belli oluyordu. Razumihin her şeyi yeni baştan ve ayrıntılarıyla anlattı ama bu kez kendi görüşünü de ekledi. Rodya'yı Piotr Petrovic'e kasten hakaret etmekle suçlayarak hastalığının önemli bir özür sayılmayacağını da söyledi. Zaten hastalığından önce de niyeti vardı buna dedi. Ekledi. Ben de öyle düşünüyordum dedi Pulheria Aleksandrovna perişan bir halde. Ama Razumihin'in Piotr Petrovic'den bu kez dikkatli bir dille, hatta saygıyla söz etmesi onu pek şaşırtmıştı. Avdotya Ramonovna da şaşırmıştı bu duruma. Demek Piotr Petrovic için böyle düşünüyorsunuz diye sormaktan kendini alamadı Pulheria Aleksandrovna. Kızınızın müstakbel kocası üzerine başka bir düşüncem olamaz dedi Razumihin kararlı bir tavırla ve heyecanla. Ve bunu yalnızca kaba bir nezaket duygusuyla da söylüyor değilim. Ben bunu böyle söylüyorum çünkü neyse, sırf Avdotya Ramonovna'nın onu kendi gönlüyle seçmiş olmasından dolayı böyle söylüyorum. Dün gece onu sövmeme gelince bu dün gece zil zurna sarhoş oluşumdan ve bir de çılgın olmamdandır. Evet, bir çılgındım dün gece. Aklım başımda değildi. Çıldırmıştım. Bugünse o halimden utanıyorum. Razumihin kıpkırmızı kesildi ve sustu. Avdotya Ramonovna'nın gözlerinde öfke kıvılcımları parladı. Ama hiçbir şey söylemedi. Zaten Lujin'den söz etmeye başladıklarından beri ağzını açıp tek kelime söylememişti. Pulheria Aleksandrovna ise kızından yardım göremediği için olacak kararsızlık içindeydi. Sonunda gözlerini kızından ayırmadan kekeleye kekeleye kendisini çok kaygılandıran bir durum olduğunu söyledi ve "Biliyor musunuz Dmitri Prokofiç?" diye başladı. "Ben Dmitri Prokofiç'e her şeyi açıkça söyleyeceğim Dunyacığım." Avdotya Ramonovna ciddi bir tavırla "Tabii anneciğim." dedi. Acısını açmasına izin verilmesinden dolayı sanki sırtından büyük bir yük kalmıştı. Pulheria Aleksandrovna'nın ve çabuk konuştu. "Mesele şu," diye söze başladı. "Dün gelişimizi bildirdiğimiz Piotr Petrovic'den bu sabah erkenden bir pusula aldık. Bizi istasyonda kendisinin karşılayacağını söz vermişti. Oysa gele gele bize yolu göstermek için elinde bu pansiyonun adresi olan bir uşak geldi. Piotr Petrovic uşağına bu sabah bizi burada ziyaret edeceğini bildirmesini emretmiş. Bu sabah da kendisinin yerine işte şu pusula geldi. En iyisi alın da siz kendiniz okuyun. Beni çok kaygılandıran bir nokta var içinde. Bunun ne olduğunu okuduğunuzda siz de anlayacaksınız ve lütfen bana düşüncenizi apaçık olarak söyleyin Dmitri Prokofiç. Çünkü Radya'nın karakterini içimizde en iyi siz biliyorsunuz. Bu nedenle de en sağlıklı öğütü sizden alabiliriz. Şunu size de söyleyeyim ki Dunya daha işin başından kararını vermiş bulunuyor. Ama ben doğrusu nasıl davranmam gerektiğini hala bilemiyorum. Hep sizi bekledim. Razumihin dünkü tarihi taşıyan pusulayı açtı ve şunları okudu. Sayın Bayan Pulheria Aleksandrovna, beklenmedik bir takım engeller yüzünden sizi istasyonda karşılayamadığımı, sizi karşılaması için becerikli bir adamımı yolladığımı bildirmekten şeref duyarım. Aynı şekilde hem Yargıtay'da erteleyemeyeceğim işlerim olması, hem de sizin oğlunuzla Avdotya Ramonovna'nın ise ağabeyiyle yapacağınız aile içi görüşmeye engel olmamak düşüncesiyle yarın sabahta kendimi sizinle görüşmek şerefinden yoksun bırakıyorum. Sizi kaldığınız yerde ziyaret etmek ve size saygılarımı sunmak şerefini ancak yarın akşam saat tam 8'de duyabileceğim. Bu arada yapacağınız görüşmede Rodion Ramonovic'in bulunmamasını özellikle ve ısrarla rica etmek cesaretini göstereceğim. Çünkü dün hastalığı dolayısıyla kendisini ziyarete gittiğimde bana ağır hakaretlerde bulundu. Öte yandan bilinen konuda size bazı zorunlu ayrıntıları açıklamak ve görüşünüzü öğrenmek dileğindeyim. Ricalarıma rağmen orada Rodion Ramonovich'le karşılaşırsam hemen çıkıp gitmek zorunda kalacağımı da size önceden bildirmekle şeref duyarım. Bu durumda suçu kendinizi aramanız gerekçe de tabiidir. Böyle bir varsayımdan söz etmemin nedeni, ziyaretim sırasında o kadar hasta görünen Rodion Radovich'in birdenbire iyileşip sokağa çıkabildiğine göre belki size de gelebileceğini düşünmemdir. Çünkü bu duruma bir araba altında kalarak ezilip ölen bir sarhoşun evinde kendi gözlerimle tanık oldum. Oğlunuz nasıl sağladığınızı çok iyi bildiğim için beni fazlasıyla şaşırtan bir davranışla ölen adamı uygunsuz yoldaki kızına cenaze masrafı bahanesiyle 25 rubleye varan bir para verdi. Böylece saygıdeğer Avdotya Ramonovna'ya özel saygılarımı sunar, sizin de candan bağlılık duygularımı kabul buyurmanızı rica ederim. Sadık hizmetkarınız Lujin. Pulleri Aleksandrovna ağlamaklı, ne yapayım şimdi ben Dmitri Prokofiç dedi. Rodya'ya gelmemesini nasıl söyleyebilirim? O Rodya ki dün bu işin bittiğini Pyotr Petrovic'e bildirmemiz için onca üstelemişti. Şimdi ise onun buraya gelmemesi isteniyor. Eğer durumu öğrenirse inadına gelir, o zaman da... Ne yaparız o zaman? Avdotya Ramonovna nasıl karar verdiyse öyle yapın dedi Razumihin. Soruya çabucak cevap vermişti, sakindi. Tanrım, o ne diyor biliyor musunuz? Ne dediğini Tanrı bilir. Amacının ne olduğunu da açıklamıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Rodya'nın da bu akşam saat 8'de buraya gelmesi hatta iyi bile olurmuş. Daha doğrusu muhakkak gelmesi gerekiyormuş. Karşılaşmaları gerekliymiş çünkü. Oysa ben mektubu bile ona göstermek istemiyorum. Çünkü sizin yardımınızda bir kurnazlık düşünüp onun buraya gelmemesini sağlamak istiyorum. Çünkü Rodya öyle sinirli ki hem ben bu ölen sarhoştan da onun kızından da Rodya'nın bu kıza nasıl olup da para verdiğinden de hiçbir şey anlamadım ki o paraları Avdotya Ramonovna annesinin sözünü tamamladı. Siz ne büyük güçlüklerle sağlamıştınız anneciğim. Dün hiç kendinde değildi dedi Razumihin düşünceli düşünceli. Dün bir restoranda neler yaptığını bir bilseydiniz. Gerçi akıllıca şeylerdi ama ölmüş birinden ve onun kızından dün eve dönerken bana da söz etti. Ama ben anlattıklarından bir kelime bile anlamadım. Zaten dün ben de Avdotya Ramonovna anneciğim en iyisi biz şimdi oraya gidelim dedi. İnanın bana ne yapacağımızı orada hemencecik kararlaştırabiliriz. Üzerindeki giysilerle müthiş çelişen ve elindeki kişi incecik bir kordonla boynuna asılı minili altın saatine bir göz attı. Aman tanrım üstelik de saat onu geçiyor. Avdotya Ramonovna'nın saati çok güzeldi. Razumihin nişanlısının armağanı diye düşündü. Evet gidelim Dunyacığım gidelim diye söylendi Pulheriya Aleksandrovna. Korkulu bir telaş içindeydi. Dün olup bitenlerden sonra kendisine alındığımızı sanacaktır. Ah tanrım. Pulheriya Aleksandrovna bir yandan bunları söylerken bir yandan da telaşlı telaşlı omuzlarına bir atkı almış. Şapkasını giymişti. Dunya da giymişti. Kızın eldivenlerindeki delikleri fark etti Razumihin. Üzerlerindeki yoksul kılıkları kendilerine yakıştırmayı bilenlerde hep olduğu gibi bu iki kadının da yoksul giysileri onlara özel bir soyluluk veriyordu. Razumihin Duneçka'ya derin bir saygıyla bakıyor. Ona yol arkadaşlığı edeceği için de gururlanıyordu. Bir yandan da hapishane çoraplarını yamayan kraliçe diye düşünüyordu. Herhalde en görkemli taç giyme törenlerinde olduğunca hatta belki de bundan da fazla kraliçeye benziyordu. Bu sırada Pulheriya Aleksandrovna aman tanrım diye haykırdı. Bir gün gelip de oğlumla canım Rodion'la karşılaşmaktan böylesine korkacağım hiç aklıma gelir miydi? Razumihin'e ürkekçe bakarak ekledi. Korkuyorum Dmitri Prokofiç. Dunya annesini öperek korkmayın anneciğim dedi. Ona inanın ben inanıyorum. Ah tanrım. Ben inanıyorum ama işte bütün gece uyuyamadım. Hep birlikte çıktılar. Biliyor musun Duneşka dedi Pulheriya Aleksandrovna sokağa çıktıklarında. Dün gece sabaha karşı şöyle içim geçivermiş. Rüyamda rahmetli Marfa Petrovna'yı görmeyeyim mi? Baştan ayağa beyazlar içindeydi. Yanıma yaklaşıp elimden tuttu. Bir yandan da sert sert başını sallıyordu. Sanki ayıplıyor gibiydi beni. Bilmem ki iyi yemiyor malı. Ah Dmitri Prokofiç siz tabii bilmiyorsunuz. Marfa Petrovna öldü. Hayır bilmiyorum. Hangi Marfa Petrovna bu? Apansız ölüverdi ve düşünün ki sonra anneciğim diye Dunya girdi söze. Dmitri Prokofiç Marfa Petrovna'nın kim olduğunu bile bilmiyor. Ah. Bilmiyor musunuz? Ben sizin her şeyi bildiğinizi sanıyordum. Bağışlayın Dmitri Prokofiç. Bugünlerde aklım çok karmaşık. Ne bileyim sizi tanrı kayrağı gibi gördüğüm için her şeyi bildiğinizi düşünüyordum. Sizi bizden biri sayıyorum. Böyle söylediğim için sakın gücenmeyin. Ah aman tanrım. Sahinize ne olmuş öyle? Bir yere mi çarptınız? Mutluluktan uçan Razumihin. Evet dedi bir yere çarptım. Ben bazen içimdekileri olduğu gibi söyleyiveririm. Dünya düzeltir beni. Ama yarabbi oturduğu yer ne biçim öyle? Acaba uyandı mı ve şu ev sahibi olacak kadın orayı odadan mı sayıyor? Bakın siz onun yüreğindekileri açığa vurmayı sevmediğinizi söylemiştiniz. O zaman ben acaba gösterdiğim bu zayıflıklarla onu bıktırır mıyım? Bir akıl verin bana Dmitri Prokofiç. Nasıl davranayım ona karşı? Biliyor musunuz sanki kendimde değil gibiyim. Suratını buruşturduğunu gördüğünüzde artık ona fazla şey sormayın. Hele sağlığıyla ilgili sorulardan özellikle kaçının hiç sevmez. Ah Dmitri Prokofiç ne zormuş ana olmak. İşte şu birkaç merdivende çıktık mı? Tamam. Ne kötü bir merdiven bu böyle. Dunya annesini okşayarak. Anneciğim yüzünü sapsarı dedi. Durup soluklanın biraz yatışın şöyle. Sonra gözleri pırıl pırıl ekledi. Sizi gördüğü için mutlu olması gerek. Oysa siz oturmuş kendinizi eziyet ediyorsunuz. Razumihin durum da ben önden gidip uyanmış mı bir bakayım dedi. Kadınlar önden giden Razumihin ardı sıra merdivenlere çıkmaya devam ettiler. Dördüncü katta ev sahibi kadının kapısı hizasına geldiklerinde kapının hafif aralık olduğunu ve karanlığın içinde iki keskin gözün kendilerini gözetlediğini fark ettiler. Bakışları karşılaşınca kapı öyle bir gürültüyle kapandı ki Pulheriya Aleksandrovna korkudan az kalsın bir çığlık atacaktı. Gelenleri karşılayan Zosimo neşeyle bağırdı. İyi, gayet iyi kendisi. 10 dakika önce gelmişti o da. Dünyada yerinde, dünkü yerinde oturuyordu. Kendisine nicedir görülmeyen bir biçimde özenle yıkanıp giymiş ve saçlarını taramış olan Raskolnikov da karşı köşede oturuyordu. O da bir anda doluvermişti ama Nastasya bir kolayını bulup ziyaretçilerin ardı sıra içeri girmiş ve konuşanları dinlemeye koyulmuştu. Raskolnikov gerçekten de hele düne göre iyice sayılırdı. Yalnız yüzü sapsarı, solgun ve asıktı. Dış görünüşüyle bir yaralayıcı ya da müthiş acı çeken bir adam andırıyordu. Kaşları çatılmış, dudakları büzülmüş, bakışları da ateşliydi. Az ve isteksiz konuşuyordu. Konuşurken büyük çabarcı olmuş ya da bir ödevi yerine getiriyormuş gibi bir hali vardı. Arada bir hareketlerinde tedirginlik de göze çarpıyordu. Parmağında ağrılı bir çıvan çıkmış ya da kolu ağrıyor ya da buna benzer durumda bulunan birbirine büsbütün benzemesi için kolunda sargısı ya da parmağında yakısı eksikti. Yine de annesiyle kız kardeşi içeri girince solgun ve asık yüzü bir an için bir ışıkla aydınlandı ama bu yüzünün az önceki hüzünlü dalgınlığına yoğun bir acı anlatımı eklemekten başka hiçbir işe yaramadı. Yüzünü aydınlatan ışık çabucak söndü ama acı anlatımı kaldı ve hastasını mesleğe yeni başlamış genç bir hekim ilgisiyle incelemekte olan Zosimov yakınlarının gelişiyle onda sevinç yerine 1-2 saat kadar sürecek olan kaçınamayacağı bir işkenceye dayanma kararlılığı gördü ve buna şaştı. Zosimov yine konuşmalar boyunca hemen her sözün hastanın yaralarından birine dokunarak onu nasıl deştiğini de gördü. Öte yandan bir gün önce en küçük bir sözden neredeyse cinleri tepesine çıkan dünkü monomanın kendini tutabilme ve duygularını gizleyebilme başarısına da şaştı kaldı. Raskolnikov annesiyle kız kardeşini güler yüzle kucaklayıp öperken evet dedi, hemen hemen tümüyle iyileştiğimi şimdi kendim de görüyorum. Pulheriya Aleksandrovna'nın yüzü hemen sevinçle yaşadı. Raskolnikov Razumihin'e döndü, eline dosya sıkarken ve bunu dünkü avamda söylemiyorum diye ekledi. Hastasıyla aralarındaki konuşma 10 dakikada bitiverdiği için konukların gelişine çok sevinen Zosimov, bugün ben de çok şaştım ona diye söze başladı. Böyle giderse 3-4 güne kalmaz tümüyle eski halini, yani bir ay önceki, hatta 2 ay, belki de 3 ay önceki halini bulacak. Aslında bu çok zaman önce başlamış ve içten içe gelişmiş bir durum olsa gerek, öyle değil mi? Zosimov onu kızdırmaktan hala çekiniyormuş gibi ihtiyatlı bir gülümseyişle ekledi. Kabul edin ki bu işte kabahatli olan belki de sizsiniz. Raskolnikov soğuk bir tavırla çok mümkün dedi. Cesareti artan Zosimov, bunu söylemekten amacım şu diye devam etti. Tümüyle iyileşmeniz için sizin kendinize olan bir şeyin olduğunu söylememe müsaade edin. Sizinle konuşabilmenin mümkün olduğu şu anda hastalığınızı yaratan etkenleri, yani hastalığınızın kökünü yok etmeniz gerektiğini kabul etmenizi isterdim. Böyle yaparsanız iyileşebilirsiniz, yoksa durumunuz daha da kötüleşebilir. Hastalığınızı yaratan ilk etkenlerin neler olduğunu ben bilmiyorum ama siz herhalde biliyorsunuzdur. Siz akıllı bir insansınız ve sanırım kendinizi gözlemişsinizdir. Kalınca hastalığınızın başlangıcı üniversiteden ayrıldığınız günlere denk düşüyor. Boş durmanız hiç doğru değil. Bunun içindir ki çalışmanız ve kendiniz için kesin bir amaç belirlemeniz sizin için çok yararlı olacaktır. Çok haklısınız. Yakında okula kaydımı yeniden yaptırtacağım, o zaman her şey yoluna girecektir. Biraz da kadınları etkilemek için akıllıca öğütlere girişen Zosimov, sözleri bitip de Raskolnikov'un yüzüne bakınca doğrusu biraz şaşırdı. Çünkü delikanlının yüzünde apaçık alaycı bir anlatım vardı. Ama bu bir ansördü. Pulheri Aleksandrovna, Zosimov'a özellikle de dün gece otele kadar gelip kendilerini ziyaret edişinden dolayı teşekküre koyulmuştu. Nasıl? Diye sordu Razumihin telaşla. Zosimov gece de mi geldi size? Demek yolculuğun üzerine siz de uyumadınız. Ah Rodya, bunların hepsi saat 2'ye kadar olup bitti. Dünya ile evde de 2'den önce yattığımız olmaz. Raskolnikov birden kaşlarını çatıp başını öne eğerek, ona nasıl teşekkür edeceğimi doğrusu ben de bilmiyorum dedi. Para konusunu bir yana bırakalım. Zosimov'a döndü. Bundan söz ettiğim için beni bağışlamanızı rica ederim ama sizin özel ilginize nasıl hak kazandığımı da doğrusu bilmiyorum. Yani anlayamıyorum ve bu benim ağrıma da gidiyor çünkü anlaşılmaz bir durum bu. Size düşüncelerimi açıkça söylüyorum. Zosimov zoraki bir gülümseyişle, sinirlenmeyin canım dedi. Varsayın ki siz benim ilk hastamsınız. Biz de mesleğe yeni başlayanlar ilk hastalarını öz çocuklarıymış gibi severler. Hatta kimleri bunlara aşık bile olur. Bana gelince doğrusu hasta yönünden pek zengin sayılmam. Raskolnikov Razumihin'i göstererek benden hakaret ve Ankara'dan başka hiçbir şey görmeyen şu adamdan ise hiç söz etmiyorum. Amma atıyor ha diye bağırdı Razumihin. Bakıyorum bugün pek duygusalsın. Sezgisi biraz daha kuvvetli olsaydı Razumihin ortada duygululuk değil. Hatta tam tersi bir durum olduğunu görecekti. Avdotya Ramonovna'nın ise gözünden kaçmamıştı bu durum. Kardeşini büyük bir dikkatle ve kaygıyla izliyordu. Raskolnikov sabahından beri ezberlemeye çalıştığı bir dersi tekrarlar gibi, "Size gelince anneciğim," dedi. "Sizden söz etmeye hele hiç cesaretim yok. Dün burada benim dönüşüm beklerken çektiğiniz acıları bugün birazcık olsun anlayabildim." Raskolnikov bunları söyledikten sonra birden gülümseyerek ama hiçbir şey söylemeden ellerini kız kardeşine uzattı. Ama bu kez gülümsemesinde sahtelikten uzak bir duygu ışıldıyordu. Dünya mutlu, minnettar, sevinç içinde ağabeyine ellerini tuttu, sımsıcak sıktı. Dünkü tartışmadan yana ilk kez sesleniyordu ağabeyi kendisine. İki kardeşin bu sözsüz ve kesin barışmasını gören annenin yüzü sevinç ve mutlulukla parladı. Her şeyi hemen büyüten Razumihin sandalyesi üzerinde çevik bir dönüş yaparak işte ben onu bu yüzden severim dedi. Böyle davranışları vardır onun. Pulheriya Aleksandrovna da kendi kendine ne güzel yapar böyle şeyleri diye düşündü. Ne soylu coşkunlukları var. Nasıl incelikle ve kolayca çözümleyiverdi kız kardeşiyle arasındaki anlaşmazlığı. Tam zamanında elini uzatıp içtenlikle bakıvermesi yetti. Hem gözlerine kadar güzel öyle, bütün yüzü ne güzel. Hatta bir bakıma dünyadan bile güzel ama ya Rabbi üstündekilere ne öyle? Elbise değil gidi şu şeylere bak. Afanasi Ivanoviç'in çırağı Vasya'nın bile üstü başı ondan daha düzgündür. Ah onu nasıl kucaklamak sarılıp ağlamak istiyorum. Ama korkuyorum. Korkuyorum öyle bir hali var ki. Oysa nasıl da seveceğin konuşuyor ama ben korkuyorum. Peki ama niçin korkuyorum ben böyle? Pulheria Aleksandrovna düşüncelerine burada ara verip, "Ah Rodyacığım," dedi. "Dunaçka ile dün gece ne kadar mutsuz olduğumuzu bilemezsin. Şimdi artık her şey geçip gittiğine ve yeniden mutlu olduğumuza göre anlatabilirim. Düşün ki daha trenden inerim ben seni kucaklayabilmek için doğruca buraya gelip koşuyoruz." derken o kadına, "Bak kendisi de buradaymış. Günaydın Nastasya." demez mi ki ateşler içinde yatıp dururken doktordan habersiz kalkıp sokağa çıkmışsın. Sayıklamalı bir durumdaymışsın ve seni aramaya gitmişler. Ne hale geldiğimizi var düşün. Aklıma hemen Teğmen Potançukov'un o tüyler ürpertici ölümü geldi. Sen onu hatırlamazsın Rodya. Babanın bir arkadaşıydı. O da tıpkı senin gibi ateşler içinde yatarken evden kaçmış ve bir kuyuya düşmüştü. Ancak ertesi gün çıkartabildilerdi kendisini kuyudan. Bize gelince kuşkusuz olayı biraz büyüttük. Hemen Piotr Petrovic'i bulup hiç değilse onun yardımıyla... Çünkü biz burada yapayalnızız Rodya, kimsemiz yok. Pulheria Aleksandrovna bu sözleri acıklı bir sesle söylemiş ama sonra hemen susmuştu. Susmuştu çünkü hepsi yeniden mutlu olmuşlardı ama yine de Piotr Petrovic'den söz etmek hala oldukça tehlikeli sayılırdı. Bunu hatırlamıştı. Evet... Evet, bütün bunlar kuşkusuz çok can sıkıcı şeyler diye mırıldandı Raskolnikov ama öylesine dalgın ve kendinde değil gibiydi ki bunları söylerken. Dunaçka şaşkın şaşkın baka kalmıştı. Sonra güçlükle hatırlamaya çalışıyormuş gibi devam etti. Ve bir de şey, lütfen anneciğim ve sen Dunaçka bu sabah size gelmek istemediğimi, sizin buraya gelmenizi beklediğimi sanmayın. Ne diyorsun sen Rodya diye bağırdı Pulheria Aleksandrovna. O da şaşırmıştı. Sanki bir görev yerine getirir gibi konuşuyor bizimle diye düşündü Dunya. Barışması da özür dilemesi de bir görevi yerine getirir gibi ya da bir dersi tekrarlıyor gibi. Kalkar kalkmaz size gelmek istiyordum ama şu gömlek, dün Nastasya gömleğindeki kanı yıkama söylemeyi unutmuşum. Bu yüzden ancak şimdi giyinebildim. Pulheria Aleksandrovna telaşlanarak, "Kan mı? Ne kanı?" diye sordu. "Telaşlanmayın, önemli bir şey değil. Dün akşam sayıklayarak kendimi bilmez bir halde dolaşırken araba altında ezilmiş bir adama rastladım. Bir memur." "Kendini bilmez bir halde mi?" diye Razumihin onun sözünü kesti. "Ama her şeyi hatırlıyorsun." Raskolnikov bu soruya özel bir dikkatle cevap verdi. "Doğru, en ince ayrıntılarına kadar hatırlıyorum hem de. Ama oraya niçin gittiğimi, bu davranışta niçin bulunduğumu, bir sözü niçin söylediğimi hatırlayamıyorum. Nedenlerini açıklayamıyorum." "Bu çok bilinen bir durumdur," diye Zosimov lafa karıştı. "Hareketlerin yerine getirilişi sayılacak ustalıkta, hatta kurnazlıktadır ama hareketlerin yönetimi çeşitli hastalıklı duygulardan kaynaklanır. Düşe benzer bir durum yani. Beni deli sayması belki de bunun için daha iyi," diye düşündü Raskolnikov. Dunya Zosimov'a kaygıyla bakarak, "Ama sağlıklı olanlarda böylesi davranış yok mu?" dedi. "Olmaz olur mu? Bu anlamda hepimiz bir parça deliyizdir. Şu küçük farkla ki hastalar bizden biraz daha delidirler. Burada bu küçük noktanın altını çizmek gerekir. Kusursuz insanlara gelince. Doğrusu bunlar hemen hemen yok gibidir. 10 binde belki de 100 binde bir rastlanır böylelerine. Üstelik de oldukça zayıf örnekler olarak." Pek sevdiği konuda gevezeliğe başlayan Zosimov'un ağzından kaçırıverdiği deli sözcüğü herkesin yüzünün buruşmasına yol açmıştı. Raskolnikov ise dudaklarında hafif bir gülümsemeyle bütün bunları aldırmıyormuş gibi dalgın dalgın oturuyordu. Gerçekte bir şeyler düşünmekteydi. "Peki şu ezilen adam ne oldu?" diye bağırdı Razumihin. "Sözünü kestim. Yarım kaldı." "Efendim?" dedi Raskolnikov uykudan uyanır gibi. "Ha, evet. Evine taşınmasına yardım ederken üstüm başım kan içinde kaldı. Bu arada anneciğim, dün akşam bağışlanmaz bir şey yaptım. Gerçekten hiç kendimde değildim. Dün bana gönderdiğiniz paranın hepsini onun karısına verdim. Cenaze masrafları için. Dul kaldı. Veremli. Acınası bir durumda. 3 küçük yetim. Açlar. Ev tam takır. Bir de kızları var. Durumlarını görseydiniz belki siz de verirdiniz. Yine de özellikle de bu parayı nasıl sağladığınızı bildiğime göre böyle davranmaya hiç hakkım olmadığını itiraf ederim. Bir insanın yardıma kalkışması için ilkin buna hakkı olması gerek. Yoksa Kreves, Chinsi, Wuz, Nitz, Paskont gülümsedi. Öyle değil mi Dunya? Yani aslında Fransızcası. Hoşnut değilseniz geberin köpekler." "Hayır," dedi Dunya kesin bir tavırla. "Hiç de öyle değil." "Sen de mi? Kasten böyle söylüyorsun." Kardeşinin yüzüne neredeyse nefretle bakıyor, alayla gülümsüyordu. "Aklıma gelmeliydi. Doğrusu övülmeye değer. Hem senin için belki de daha iyi. İnsan bazen öyle bir sınıra gelir ki onu aşamaz, mutsuz olur, aşar bu kez de belki daha mutsuz olur. Hem bütün bunlar çok saçma şeyler." Elinde olmadan coşup biraz fazla ileri gittiğini düşünerek sinirli sinirli ekledi. "Ben sadece anneciğim, beni bağışlamanızı dilemek istemiştim." Kesik kesik konuşarak ve sertçe bitirdi sözlerini. Annesi sevinmişti. "Tamam Rodya. Senin yaptığın her şeyin doğru ve güzel olduğunu inanırım ben." Raskolnikov'un dudakları tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. "Hayır, inan." Bir sessizlik oldu. Bütün konuşmalarda, bu sessizlikte, bu barışmada, hatta bu özür dilemede gergin bir şeyler vardı. Herkes duyuyordu bunu. Gözücüyle annesine ve kız kardeşine bakan Raskolnikov, "Sanki korkuyorlar benden," diye düşündü. Gerçekten de suskunluk uzadıkça Pulheria Aleksandrovna'nın ürkekliği artıyordu. "Yokluklarında sanki seviyordum onları," diye düşündü Raskolnikov. Pulheria Aleksandrovna birden yerinden fırlayarak, "Biliyor musun Rodya," dedi, "Maria Petrovna öldü." "Hangi Maria Petrovna?" "Canım Maria Petrovna, Svidrigailova. Hani yazmıştım sana mektubumda." "Ha, evet, hatırlıyorum. Demek öldü. Gerçekten mi?" Uykuda mı yanır gibiydi Raskolnikov. Birden canlanmıştı. "Neden öldü?" Pulheria Aleksandrovna oğlunun gösterdiği ilgiden cesaretlenmişti. "Çabuk çabuk. Düşünsene," dedi. "Birdenbire ölüverdi. Hem de tam sana mektup yazdığım gün. Hatta tam mektubu yazdığım sırada. Düşünsene. Sanırım o korkunç adam neden olmuş ölümüne. Kötü dövmüş kadını." Raskolnikov Dunya'ya dönerek, "Hep böyle miydi yaşamları?" diye sordu. "Hayır, tam tersine. Karısına karşı her zaman sabırlı, hatta sevecendi. Çoğu zaman karısının kaprislerini tam bir hoşgörüyle karşılardı. 7 yıl boyunca bu böyle sürdü derken işte birden sabrı tükenivermiş. 7 yıl dayanabildiğine göre demek ki pek de öyle korkunç bir adam değilmiş. Dunaçka, sanırım sen adamı haksız bulmuyorsun." Dunaçka neredeyse titreyerek, "Hayır, hayır," dedi. "Korkunç biri. Ondan daha korkuncunu düşünemem bile." Sonra kaşlarını çattı ve düşünceye daldı. "Olaysa Sabahleyin olmuş diye Pulheri Aleksandrovna yine çabuk çabuk sözlerini sürdürdü. Olaydan sonra öğle yemeğini yer yemez kente gitmek için arabaya koşmalarını emretmiş. Çünkü böylesi durumlarda hep kente gitmek gibi bir alışkanlığı varmış. Söylediklerine göre yemeğini büyük bir iştahlıymış. Dövülmüş olmasına rağmen mi? Hep böyle yaparmış. Yemeğini yer yemez kente geç kalmamak için doğruca yıkanmaya gitmiş. Biliyor musun? Belki de yıkanarak kendini tedavi ediyordu. Bir su kaynağı vardır onların orada. O da her gün bu kaynakta yıkanırmış. Ama o gün daha suya girer girmez kalp krizinden ölüvermiş. Zosimov elbette dedi. Çok mu dövmüş kocası? Fark eder mi dedi Dunya. Raskolnikov sinirli sinirli. Ne diye açtınız bu saçma konuyu anneciğim diye söylendi. Ama canım ne konuşacağımı bilmiyorum ki sözleri döküldü Pulheri Aleksandrovna'nın ağzından. Raskolnikov çarpık bir gülümsemeyle ne o dedi yoksa korkuyor musunuz benden? Dunya doğruca kardeşinin gözlerinin ucuna bakarak bak işte bu doğru dedi. Annem merdivenleri çıkarken korkusundan haç bile çıkardı. Raskolnikov'un yüzü kramp girmiş gibi çarpıldı. Pulheri Aleksandrovna telaşla atıldı. Ah Dunya ne oluyorsun lütfen güce hemen o Dunya. Dunya niçin böyle konuşuyorsun? Evet ben gerçekten de buraya gelirken yol boyunca ben de hep kavuşmamızı neler konuşup söyleyeceğimizi düşledim durdum. Ve öyle mutluydum ki yol nasıl tükendi farkına bile varmadım. Ah ne yapıyorum ben? Ben şimdi de mutluyum. Hayır Dunya yanılıyorsun. Sana kavuştum seni gördüğüm için öylesine mutluyum ki Rodya. Yeter anne dedi Raskolnikov heyecanla. Yüzüne bakmadan annesinin elini sıktı. Daha oturup konuşacak bol zaman var önümüzde. Bunları söyledikten sonra birden şaşırdı. Saçları kesildi. Yine o bir süre önceki korkunç duygu ölücü soğukluğuyla gelip çökmüştü içine. Şu anda korkunç bir yalan söylediğini, oturup bol bol konuşmak şöyle dursun. Hiç kimseyle hiçbir zaman hiçbir şey konuşamayacağını anlamıştı. Öylesine acı verici bir düşünceydi ki bu. Etkisi öylesine güçlüydü ki bir an kendini her şeyi unuttu. Yerinden kalkıp kimseye bakmadan odadan dışarı çıktı. Razumihin onu kolundan yakalayarak ne oluyorsun diye bağırdı. Raskolnikov yeniden içeri girdi, yerine oturdu. Sessizce çevresine bakmaya başladı. Herkes kendisini şaşkınlıkla süzüyordu. Birden hiç kimsenin beklemediği bir anda ne can sıkıcı insanlarsınız diye bağırdı. Bir şeyler söylesenize. Ne diye böyle oturup duruyorsunuz? Hadi söyleyin bir şeyler konuşalım. Toplanıp bir araya geldik ama susuyoruz. Hadi ne olur bir şeyler. Pulheri Aleksandrovna üst üste haç çıkardı. Tanrı'ya şükür dedi. Yine dün geceki haline girecek sanmıştım. Avdotya Romanovna kuşkulu ne var Rodya diye sordu. Hiçbir şey birden gülümseydi. Aklıma bir şey geldi de Zosimov divandan kalkarak madem hiçbir şey öyleyse iyi. Ben de sanmıştım ki diye mırıldandı. Neyse benim artık gitmem gerek. Belki yine uğrarım tabii eğer yerinde bulabilirsem. Odadakileri selamlayarak çıktı. Pulheri Aleksandrovna ne iyi adam diye mırıldandı. Raskolnikov birden evet çok iyi bilgili akıllı olağanüstü bir adam dedi. O ana tek onda görülmemiş bir canlılıkla çabuk çabuk konuşuyordu. Kendisiyle aslanmazdan önce de karşılaşmıştım ama nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Herhalde bir yerlerde. Bakın bu da iyi bir adamdır. Başıyla Razumihin'i gösterdi. Sonra Dunya'ya dönerek nasıl Dunya hoşuna gidiyor mu Razumihin diye sordu ve birden gülmeye başladı. Evet çok dedi Dunya. Müthiş utanan ve kıpkırmızı kesilen Razumihin of amma saçma adamsın ha dedi ve sandalyesinden kalktı. Pulheri Aleksandrovna gülümsedi. Raskolnikov ise gürültülü bir kahkaha atarak nereye böyle dedi. Ben de gidiyorum işim var. Hiçbir işin yok oturduğun yerde. Zosimov gitti senin de gitmen gerekti. Hayır gitme saat kaç 12 oldu mu? O ne güzel saat öyle Dunya ne diye sustunuz yine? Hep ben konuşuyorum. Marfa Petrovna'nın armağanı dedi Dunya. Ve çok pahalı bir saat diye ekledi Pulheri Aleksandrovna. Ne büyük öyle pek kadın saatine benzemiyor. Ben böylesini seviyorum. Demek nişanlısının armağanı değil diye düşündü Razumihin ve nedense sevindi. Raskolnikov oysa ben Lujin'in armağanı sanmıştım dedi. Hayır Lujin daha Dunya çıkaya hiçbir şey armağan etmedi. Hatırlıyor musunuz anneciğim bir zamanlar aşık olmuştum ve ben de evlenecektim. Annesine bakarak söylediği bu sözler öylesine beklenmedik ses tonu öylesine tuhaftı ki Pulheri Aleksandrovna çok şaşırdı bir Dunya çıkaya bir Razumihin'e bakarak ah canım evet dedi. Evet size bunu nasıl anlatsam kendim bile çok az hatırlayabiliyorum hastalıklı bir kızcağızdı. Raskolnikov yine dalgınmış gibiydi gözleri yerde sürdürdü sözlerini. Hem de esaslı hastaydı yoksullar sadaka vermeyi sever ve hep bana sıra kapanmaya düşlerdi. Hatta bir gün bana bundan söz ederken gözünden yaşlar boşalmıştı. Evet hatırlıyorum çok iyi hatırlıyorum çirkince bir kızdı. Doğrusu onun için tutulduğumu da bilmiyorum belki de hep hasta olduğu için. Hastalığın üstüne bir de topal ya da kambur olsaydı sanırım onu daha da severdim. Bu bir tür bahar sarhoşluğuydu. Dunya heyecanla hayır bu yalnızca bir bahar sarhoşluğu değildi dedi. Raskolnikov gergin bir dikkatle baktı kız kardeşine ama onu ya duymamıştı ya da duymamış ama sözlerini anlamamıştı. Sonra derin bir dalgınlık içinde kalkıp annesini öptü yeniden yerine oturdu. Pulheri Aleksandrovna duygulanmıştı sen onu hala seviyorsun dedi. Onu mu? Şimdi de mi? Evet. Sondan söz ediyorsunuz. Hayır. Şimdi bütün bunlar bir başka dünyaya ait şeyler. Hem de ne zamandan beri. Aslında çevresindeki her şey sanki buralara ait şeyler değilmiş gibi. Odadaki herkese dikkatle baktı. Sizler de öyle. Sizler de öyle. Binlerce versikli uzaklıktan bakıyor gibiyim size. İyi ama ne demeye bunlardan söz ediyoruz ki şimdi? Ve siz niçin soruşturup duruyorsunuz? Can sıkıntısıyla söylediği bu son sözlerden sonra sustu. Tırnaklarını kemirerek yeniden düşünceye daldı. Odanın ağır sessizliğini Pulheri Aleksandrovna bozdu birden. Ne kötü bir odan var Rodya dedi. Oda değil bir mezar sanki. Eminim sen biraz da bu odadan dolayı böyle melankolik oldun. Raskolnikov dalgın dalgın. Oda dedi. Evet. Odanın da çok payı var tabii. Bunu ben de düşündüm. Sonra birden tuhaf tuhaf gülümseyerek ekledi. Şu anda söylediğiniz şeyin ne şaşırtıcı bir düşünce olduğunu bir bilseydiniz anneciğim. Biraz daha geçseydi bu topluluk, bu ana oğul kardeş görüşmesi, bu içten aile söyleşisi herhangi bir şey konuşmanın kesin olarak imkansızlaşması yüzünden Raskolnikov'un artık dayanılmaz bir hal alacaktı. Ancak şu ya da bu biçimde çözülmesi gereken ama bugün çözülmesi gereken ertelenemez bir sorun vardı. Bu sabah daha yataktan kalktığında böyle karar vermişti Raskolnikov. İşte şu anda bir kurtuluş gibi bu sorunun varlığına seviniyordu. Ciddi kupkuru bir sesle Bak Dunya dedin. Dün için tabii senden özür diliyorum ama temelde düşüncelerimden caymadığımı sana hatırlatmayı da borç bilirim. Ya ben ya Lujin. Ben alçaksam alçağım ama sen olmamalısın. Birimizin olması yeter. Eğer Lujin'le evlenirsen bir daha benim kardeşim değilsin. Pulheri Aleksandrovna acılı bir sesle haykırdı. Rodya, Rodya, ama bütün bunlar yani dün akşamki şeyler ve niçin durmadan kendini alçak deyip duruyorsun? Dayanamıyorum buna. Dün de aynı şeyi yapmıştın. Ağabey dedi Dunya tıpkı onunki gibi ciddi kupkuru bir sesle. Bu konuda bir yerde yanılıyorsun. Dün gece uzun uzadıya düşündüm ve nerede yanıldığını buldum. Sorun şu. Sanırım sen benim birileri için kendimi feda ettiğimi düşünüyorsun. Bu hiç de böyle değil. Ben kendim için evleniyorum çünkü kendim de güç durumdayım. Ama evliliğimin yakınlarıma bir yararı dokunursa bundan hiç kuşkusuz hoşnut olurum. Ne var ki beni bu kararı almaya iten ana neden bu değil. Raskolnikov ülkesinden tırnaklarını kemirerek yalan söylüyor diye düşündü. Ne de kibirli. Bu işi bize iyilik etmek için yaptığını itiraf etmiyor. Ah siz aşağılık insanlar. Nefret eder gibi seviyorlar. Ah hepsinden nasıl da tiksiniyorum. Kısacası diye devam etti Dunya. Ben Pyotr Petrovich'le evlenmiyorum çünkü iki kötüden daha az kötü olanı seçiyorum. Benden beklediği her şeyi dürüstlükle yerine getirmek niyetindeyim. Böylece de onu aldatmış olmayacağım. İyi ama niçin gülüyorsun? Dünyanın gözlerinde öfke kıvılcımları tutuştu. Demek dedi Raskolnikov zehir gibi bir gülümseyişle, senden beklediği her şeyi yerine getireceksin. Belli bir ölçüye kadar Pyotr Petrovich'in beni isteyiş biçiminden, bu konuda tuttuğu yoldan ona gerekli olan şeyleri hemen anladım. Kuşkusuz kendine değer veriyor. Hatta belki biraz fazla değer veriyor ama öyle umuyorum ki bana da değer veriyor. Yine niye güldün? Ya sen niçin öyle kıpkırmızı kesildin? Yalan söylüyorsun kardeşciğim. Bile bile yalan söylüyorsun. Yalnızca düşüncelerini buna kabul ettirmek için ve yalnızca o kadın inadın yüzünden yalan söylüyorsun. Sen Lujin'e saygı duyamazsın. Ben onu gördüm, onunla konuştum demek oluyor ki sen kendini para için satıyorsun. Ve demek oluyor ki şöyle ya da böyle aşağılık bir davranış içindesin. Ama hiç değilse hala kızdırabiliyor olmanı sevindim. Bütün soğukkanlılığını yitiren Dunya, hayır yalan söylemiyorum diye bağırdı. Bana değer verdiğine inanmasaydım onunla evlenmezdim. Ona saygı duyacağıma kesinlikle inanmasam yine onunla evlenmezdim. Bereket versin onun bana değer verdiğine. Hem de daha bugünden inanabilirim. Ve böyle bir evlilik hiç de alçaklık değildir. Böyle bir evlilik alçaklık olsaydı, yani sen haklı olsaydın bile benimle böyle konuşman acımasızlık değil mi? Neden? Belki kendinde de bulunmayan bir kahramanlık bekliyorsun ki benden. Bu despotluktur, zorbalıktır. Benim bu davranışımdan zarar gören biri varsa o da benim. Daha kimseyi öldürmüş değilim Rodya. Bana niçin öyle bakıyorsun? Neden öyle sapsarı kesildin? Rodya neyin var Rodya canım? Pulheri Aleksandrovna, aman tanrım sonunda çocuğu bayılacak hale getirdin diye bağırdı. Yok, bir şeyim yok. Saçma, biraz başım döndü o kadar. Bayılma falan değil. Bir bayılmadır tutturmuşsunuz. Evet, ne diyecektim? Ha, nasıl inanabilirsin ona saygı göstereceğini, onun da sana değer verdiğini? Böyle söylemiştin değil mi? Sanırım hem de daha bugünden demiştin. Yoksa yanlış mı duydum? Anneciğim, Pyotr Petrovich mektubunu gösterseniz ağabeyimi. Pulheri Aleksandrovna titreyen ellerle mektubu uzattı. Raskolnikov merakla mektubu aldı. Ama açmadan önce birden şaşkınlık içinde Duneçka'ya baktı. Aklına yeni gelen bir düşünceyle şaşırmış gibiydi. Ağır ağır, tuhaf dedi. Ne demeye böyle çırpınıp duruyorum? Bütün bu bağırış çağrışlar niçin? Kimin istiyorsan evlen. Kendi kendine konuşur gibi söylemişti bu sözleri ama yüksek sesle söylemişti. Şaşırmış gibi bir süre kız kardeşine baka kalmıştı. Yüzünde aynı şaşkınlık anlatımıyla sonunda mektubu açtı. Ağır ağır dikkatle okumaya başladı. İki kez okudu. Pulheri Aleksandrovna son derece tedirgindi. Yalnız o değil, herkes bir şeyler bekler gibiydi. Şaşıracak şey doğrusu dedi. Özel olarak kimseye seslenmeden. Küçük bir duraksamadan sonra mektubu annesine verdi. Davalara giriyor, avukat konuşması. Havalı ama nasıl da cahilce yazıyor. Herkes oturduğu yerde kıpırdandı. Bu hiç beklenmedikleri bir şeydi. Razumihin kesik kesik, hepsi böyle yazar onların dedi. Sen de okudun mu? Evet. Pulheri Aleksandrovna utanmış. Biz gösterdik Rodya'cığım dedi. Bu sabah danışmak istedik. Razumihin onun sözünü kesti. Mahkeme kağıtları hala hep böyle yazılır. Mahkeme ağzı mı? Evet tam da öyle. Ne pek öyle cahilce ne de fazla edebi iş adamı ağzı. Ağabeyinin takındığı bu yeni tavırdan biraz anlayan Avdotya Romanovna, Pyotr Petrovich de gizlemiyor iyi bir öğrenim görmediğini dedi. Hatta kendi kendini yetiştirmiş olduğu için de övünüyor. Eğer övünüyorsa haksız sayılmaz. Zaten ben de buna karşı çıkıyor değilim. Ama sen kardeşim, koca mektuptan dura dura yalnız biçem konusu üzerine durduğun ve böyle sudan görüşler ileri sürdüğüm için sanırım bana kızdın. Böyle ıvır zıvır şeylerden söz etmemi de sırf seni kızdırmak istememle açıklıyorsundur ama değil. Biçim konusunda şu anda hiç de gereksiz sayılmayacak bir şey geldi aklıma. Suçu kendinizi aramanız diye bir cümlesi var. Özellikle konulmuş açık anlamlı bir cümle. Bir de gözdağı var. Ben gelirsem kalkıp gidecekmiş. Bu gözdağının eğer uysallıkla sözlerini dinlemezseniz, üstelik de sizleri ta buraya Petersburg'a kadar çağırmışken ikinizi de bir başınıza bırakacağı korkutması bir farkı var mı? Lujin'in yazdığı bu sözleri diyelim şu adam yazsaydı, başım ile Razumihin'i gösterdi, ya da Zosimov yazsaydı, ya da içimizden herhangi biri yazsaydı yine böyle kızabilir miydik? Duneçka canlanarak hayır dedi. Bu düşüncelerin son derece safça dile getirildiğini ve Pyotr Petrovich'in belki de yazma konusunda bir usta olmadığını çok iyi anlamış bulunuyorum. Düşüncelerine hak veriyorum. Oysa ben sanıyordum ki mahkeme ağzıyla yazılmış. Mahkeme ağzıyla da başka türlü yazmak mümkün değildir. Belki onun istediğinden biraz daha kaba olmuş. Aslında sanırım seni biraz hayal kırıklığına uğratacağım. Bu mektupta bir şey daha var. Bir kara çalma. Üstelik de epey alçak. olacakça. Ben dün paraları veremli bir kadına zavallı bir dula cenaze masrafı bahanesiyle değil, düpedüz cenaze masrafı olarak verdim. Sonra yine onun yazdığı gibi uygunsuz yoldaki kızına değil, ki kız ömrümde ilk kez gördüm o gün, orada görüyordum, doğrudan doğruya dul kadının kendine verdim. Ben bütün bunlardan bana kara çalmak ve sizin aramı açmak gibi fazla acele bir istek görüyorum. Tabii yine mahkeme ağzıyla, yani amacını biraz fazlaca açığa vuran bir ağız ve fazla saf bir acelecilikle. Akıllı bir adam ama akıllıca davranabilmek için yalnızca akıl yetmiyor. Bütün bunlar bize onun portresini çiziyor ve ben onun sana fazlaca değer verdiğini sanmıyorum. Bunları sana öğüt olsun diye söylüyorum çünkü içtenlikle senin iyiliğini istiyorum. Dünya karşılık vermedi, kararını ta ne zamandan vermişti o, hele bu akşam olsundu. Oğlunun sözlerine birdenbire sinen bu resmi tondan tedirginliği bir kat daha artan Pulleri Aleksandrovna, peki senin kararın ne Rodya diye sordu. Ne kararı? Piotr Petrovic senin gelmemeni, gelirsen kendisinin gideceğini yazıyor. Bu durumda sen nasıl davranacaksın? Bu konuda karar vermek bana düşmez. Eğer Piotr Petrovic'in isteğini aşağılatıcı bulmuyorsanız ilkin size düşer. Sonra yine bu isteği aşağılatıcı bulmuyorsa Dunya'ya düşer. Durdu, kupkuru bir sesle ekledi. Bana gelince sizin için en uygun nasılsa öyle davranırım. Dunyaçka kararını verdi bile dedi Pulleri Aleksandrovna çabuk çabuk. Ben de tümüyle ona katılıyorum. Bizdeki bu görüşmede senin de ne olursa olsun bulunmanı rica etmeye karar vermiştim Rodya dedi Dunya. Bu konuda çok ısrarlıyım, gelecek misin? Geleceğim. Dünya Razumihin'e dönerek akşam saat 8'de sizin de bizde olmanızı rica edeceğim dedi. Anne ben onu da çağırıyorum. Çok güzel yapıyorsun Dunyaçka. Nasıl karar verdiyseniz öyle olsun. Doğrusu çok hafifledim. Yalandan yapmacıktan hiç hoşlanmam. Gerçeği olduğu gibi söylememiz çok daha iyi olacak. Şimdi artık ister gücen ister gücen mi Piotr Petrovic? Bu arada kapı usulca açıldı ve odaya ürkek ürkek çevresine bakınarak genç bir kız girdi. Hepsi birden şaşkınlıkla ve ilgiyle ona döndüler. Raskolnikov önce tanıyamadı. Kızı Sofya Semyonovna Marmeladova'ydı bu. Dün kendini ilk kez gördüğünde ortam öyle bir ortamdı. Şartlar öyleydi ki, hatta kızın üstünde öyle bir elbise vardı ki belliğinde bambaşka bir yüzün hayali kalmıştı. Şu anda karşısında durunca gösterişsiz, hatta yoksulca giyimli, çok genç, neredeyse bir kız çocuğunu andıran genç bir kızdı. Davranışları ince, gösterişten uzaktı. Tertemiz yüzünde hafif korku izi vardı. Çok sade gündelik bir elbiseyle modası geçmiş eski bir şapka giymişti. Yalnız elinde yine o şemsiyesi vardı. Birdenbire kalabalık bir odayla karşılaşınca utanmanın da ötesinde büsbütün şaşırdı. Küçük bir çocuk gibi ürktü. Hatta gelsin gel odadan çıkmaya davrandı. Ah, siz misiniz dedi Raskolnikov büyük bir şaşkınlıkla, sonra kendisi de utandı. Birden annesiyle kız kardeşinin Lujin'in mektubundan uygunsuz bir kız üzerine bir şeyler bildiklerini hatırladı. Daha şimdi Lujin'in kara çalmasına karşı çıkmış, kızı ilk kez o gün gördüğünü söylemişti. Oysa şu anda kız birdenbire odasına giriyordu. Öte yandan uygunsuz yolda ifadesini hiç karşı çıkmadığı da aklına gelmişti. Bütün bunları bulanık bir biçimde ve bir anda gelip geçmişti kafasından. Ama dikkatlice bakınca kızcağızın acınası bir durumda olduğunu gördü. Öylesine acınasıydı ki hali Raskolnikov'un yüreği sızladı. Hele kızın korkudan gerileyip odadan çıkacak gibi olduğunu görünce bir anda sanki alt üst oldu. Sizi hiç beklemiyordum dedi gözleriyle onu durdurmaya çalışarak. Lütfen oturmaz mısınız? Herhalde Katerina Ivanovna gönderdi sizi. Oraya değil. Lütfen lütfen şuraya oturun. Sonya içeri girdiği sırada odadaki üç iskemleden kapının hemen yanındakinde oturmakta olan Razumihin kızın içeri girebilmesi için yerinden hafifçe doğrulmuştu. Raskolnikov kıza önce divanda Zosimov'un oturduğu yeri göstermişti. Aynı zamanda yatak olarak kullandığı divanın biraz fazla samimi olabileceğini unutmuştu. Sonra hemen Razumihin iskemlesini gösterdi. Sen de şuraya otur dedi Razumihin'e Zosimov'un yerini göstererek. Sonya korkudan titrercesine oturdu. Sonra ürkek ürkek iki kadına baktı. Nasıl olup da bunlarla aynı odada oturabildiğine şaşıyor gibiydi. Bu düşünceyle birden öylesine ürktü ki hemen ayağa kalktı. Doğrucu Raskolnikov'a dönerek ben size şöyle bir iki dakika için uğramıştım diye kekeledi. Rahatsız ettiğim için bağışlayın. Katerina Ivanovna gönderdi beni. Başka kimsesi yoktu gönderecek. Katerina Ivanovna yarın sabah bize öğle yemeğine, yani yarın sabah Mitrofan Kilisesi'nde yapılacak sabah duasına, sonra da bize, yani ona öğle yemeğine buyurmanızı rica etmemi istedi benden. Bu onuru bizden esirgememenizi, siletmemi emretti. Sonra kekeleyerek sustu. Raskolnikov hafifçe yerinden doğruldu. O da kekeleyerek muhakkak, muhakkak gelmeye çalışacağım dedi. Sözlerini tamamlayamamıştı. Lütfen oturur musunuz? Sizinle konuşmam gerek. Biliyorum. Belki de aceleniz var. Lütfedip bana iki dakikanız verebilir misiniz? Kıza sandalyesini gösterdi. Sonya yeniden oturdu. Sonra yeniden ürkek şaşkın bakışlarla iki kadına şöyle bir göz attı. Bakışlarını yere indirdi. Raskolnikov'un solgun yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Alt üst olmuş gibiydi. Gözleri alev alev yanıyordu. Sert ve karşı konulmaz bir tavırla bu anneciğim dedi. Dün gece gözümün önünde bir arabanın altında kalarak ölen zavallı Marmeladov'un kızı Sonya Semyonovna Marmeladovna'dır. Kendisinden size söz etmiştim. Pulleri Aleksandrovna Sonya'ya baktı. Hafifçe gözlerini kırpıştırdı. Rodya'nın ısrarlı ve meydan okuyucu bakışlarından duyduğu şaşkınlığa rağmen kendini bu zevkten mahrum edememişti. Dunyaçka'ya gelince gözlerini zavallı kızcağızın üzerine dikmiş şaşkınlıkla ama büyük bir ciddiyetle ona bakıyordu. Sonya Raskolnikov'un kendisini tanıtma sözleri üzerine gözlerini yerden kaldırmak istediyse de eskisinden daha çok utandı. Raskolnikov kıza dönerek çabuk çabuk bugünkü işleri soracaktım size dedi. Kimse rahatsız etmedi ya sizi polis örneğin. Hayır bir terslik olmadı. Zaten ölümün neden olduğu apaçık ortada. Kimse rahatsız etmedi. Yalnız apartman komşularının biraz canları sıkıldı. Niçin? Cenaze uzun süre kalıyor diye. Havalar sıcak, koku. Bugün akşam duasından sonra mezarlığa götürülecek. Yarına kadar da mezarlık kilisesinde kalacak.